Ayrım 36.
Ah sizi gidi kahpeler, analı kızlı tam birbirinize denk düşmüşsünüz. Kiliseye gidip bir yandan erkekleri gözetlerken, bir yandan da yana yakıla Tanrı'ya dua etmek tam da size yaraşan bir iş. Gel de tersini söyle bakalım, seni küçük orospu seni. Sana çuval giydireceğim, çuval, bakalım vücudunu dalayacak mı? Evet, seni o yobaz papazlarını tiksindirmek için çuval giydireceğim. Sana ahlaksızlık aşılamalarını istiyor muyum ben? Allah kahretsin emi, siz ikiniz beni dinleyecek misiniz bakayım? Ve o zaman Nana öfkeyle arkasını döndü. Gervais de Capion'un yırtmaktan söz ettiği giysileri korumak amacıyla kollarını uzatmak zorunda kaldı. Çocuk gözlerini dikip dik dik babasına baktı. Sonra papazın kendisine öğrettiği alçak gönüllülüğü unutarak dişlerini kısarak babasına domuz dedi. Çinko işçisi yemeğini yer yemez hemen horul horul uyumaya başladı. Ertesi gün uyandığı zaman pek cana yakın, pek yumuşaktı. Bir gün önceki sarhoşluğun mahmurluğu büsbütün gitmemişti ama bu sadece çevresine gülücükler dağıtacak kadardı. Nana'nın giydirilip süslenmesini seyretti. Beyaz giysiye baktıkça pek duygulanarak bunların yumurcağı hemen gerçek bir küçük hanım havası verdiğini söyledi. Kısacası dediği gibi bir baba böyle bir günde elbette ki kızıyla övünürdü. Fazlasıyla kısa giyinmesi için de bir gelin gibi sıkılgan gülümsemeleriyle Nana'nın şıklığı görülecek bir şeydi. Merdivenlerden inip de kapıcı odasının eşiğinde kendi gibi beyazlar giymiş olan Polin'i görünce Nana durdu. Aydınlık bir bakışla onu tepeden tırnağa süzdü. Sonra da kızın bir paket sarar gibi giydirilmiş olduğunu, giysilerinin kendisininki kadar güzel olmadığını görünce pek alçak gönüllü, pek iyi yürekli davrandı. Her iki aile kiliseye gitmek üzere birlikte yola çıktılar. Nana'nın Pulin ile dua kitapları ellerinde rüzgarın şişirdiği duvaklarını tutarak en önde yürümeleri görülecek şeydi doğrusu. Dükkanlardan çıkıp kendilerini seyreden insanları gördükçe keyiften bayılacak gibi oluyorlar. Geçerken arkalarından pek sevimli, pek cana yakın şeyler olduklarını söylesinler diye dindarca, suskun bir hava takınıyorlardı. Bayan Boş'la Bayan Lorileux o sırada paytağı çekiştirdiklerinden geri kalmışlardı. Ne savurgan karıydı şu paytak canım. Hısım akraba gerekli her şeyi vermemiş olsa kızının kudas ayinini dünyada yaptıramazdı. Bereket versin ki akrabalar çocuğun her şeyini, iç gömleğine varıncaya kadar her gerekeni sağlamışlardı. Bayan Lorileux özellikle de kendi armağanı olan beyaz giysiyle ilgileniyordu. Nana dükkanlara fazla yaklaşarak eteğini toza bulandırdı mı, Nana'yı hemen pis kız diye azarlıyordu. Kilisede Capio durmadan ağladı. Aptalca bir şeydi ama elinde değildi. Kendini tutamıyordu. Kollarıyla geniş işaretler yapmakta olan papazı, melek gibi küçücük kızların ellerini birleştirerek geçişlerini görünce şaşkına dönüyordu. Orkların sesi yüreğini alt üst ediyordu. Günlüğün güzel kokusu yüzüne doğru bir demet çiçek uzatılmış gibi onu koklamaya zorluyordu. Kısacası ne olduğunu anlayamıyor, yüreği burkuluyordu. Özellikle de kızlar kutsal ekmeği yedikleri sırada bir ilahi tadına doyulmaz nefis bir şey okunmuştu. İşte o zaman bu müzik adeta sırtını boydan boya ürperterek ensesinden aşağı süzülmüştü. Zaten çevresinde bulunan duygulu kimseler de mendillerini ıslatıp duruyorlardı. Doğrusu güzel bir gündü. Yaşamanın en güzel günüydü. Yalnız ne var ki kiliseden çıktıktan sonra gözleri hiç mi hiç yaşarmayan ve kendisiyle alay eden Lorileux ile bir tek atmaya gittiği zaman öfkelendi. Bu karga kılıklı papazların herkesi gevşetmek için kiliselerinde şeytan otu yaktıklarını söyledi. Ağladığını gizlemiyordu. Evet doğru, gözleri sulanmıştı. Bu sadece yürek yerinde göğsünde bir taş parçasının bulunmadığını kanıtlıyordu. Bunu dedikten sonra herkese birer tek daha ısmarladı. O akşam pasyonlardaki ziyafet pek neşeli geçti. Yemeğin başından sonuna kadar dostluk hiç bozulmadan sürdü. kötü günler gelince birbirlerinden nefret eden kimselerin dostça gece sohbetlerine dalarak saatler geçirmesi adettir. Lantier sağına, Virgin'i soluna, Gervais'i de ortasına almış, kümesinde dirlik düzenlik isteyen bir horoz gibi her ikisine de pek sevecen davranıyordu. Gönüllerini hoş ediyordu. Karşılarında oturan pasyon, kaldırımlarında uzun uzadıya nöbet tuttuğu zamanlardaki güvenlik görevlisine özgü, sakin ve sert dalgınlığına gömülmüş, gözleri buğulu, her zamanki gibi hiçbir şey düşünmeme alışkanlığını sürdürüyordu. Ama o gecenin eceleri Nana ile Pulin'di. Çocukların giysilerini çıkarmamalarına izin verilmişti. Onlar da beyaz giysilerini lekelemek korkusuyla dimdik oturuyorlardı. Ağızlarına götürdükleri her lokmada, üzerlerine dökmeden yutabilmeleri için çenelerini yukarı kaldırmalarını tembih ediyorlardı bağırarak. Nana usandı, sonunda şarabını olduğu gibi giysisinin önüne döktü. Bu büyük bir olay oldu. Kızı soydular. Giysinin önünü hemen bir bardak suyla yıkadılar. Sonra sıra tatlıya geldiği zaman çocukların geleceğinden ciddi biçimde söz edildi. Bayan Boş meslek konusunda seçimini yapmıştı. Pulin altın ve gümüş üzerine kakma atölyelerinden birine girecekti. Bu işte 5-6 frank kazanılıyordu. Gervais henüz kesin bir karara varamamıştı. Nana hiçbir mesleğe karşı istekli değildi. Varsa yoksa koşsun, tepinsin. Şimdilik başka yetenek gösteremiyordu. Bundan başka ne iş olursa olsun hiçbirine yanaşmıyordu. Bayan Lerat, sizin yerinizde olsam onu çiçekçi yapardım dedi. Hem temiz hem de güzel bir iştir. Lorileux hemen atılarak, çiçekçilerin hepsi bir işaretle yatağa giren türdendir diye mırıldandı. Dul kadın eniştesinin bu sözlerine pek içerledi. Dudaklarını büzerek pekala diye sürdürdü. Doğrusu çok kibarsınız. Haberiniz olsun, ben köpek değilim. Islığı işitince bacaklarımı havaya kaldırmam. Sofradakiler hep birden onu susturdular. Bayan Lerat, Bayan Lerat, aman lütfen Bayan Lerat. Bir yandan da göz kaş işaretleriyle gülmemek için suratlarını şarap bardaklarının üzerine eğen, Kudas ayininden yeni çıkmış iki küçük kızı gösteriyorlardı birbirlerine. Ayıp olmasın diye erkekler bile o ana kadar hep terbiyeli sözcüklerle konuşmuşlardı. Ne var ki Bayan Lerat kendisine yapılan işaretlere falan aldırmadı. Ayıp bir şey yok ki benim söylediklerimde dedi. En soylu insanlar bile benim gibi konuşuyorlar. Ayrıca konuşmasını da bilirim ben. Çocukların önünde bile her şeyden söz ederim de kimsenin yüzünü kızartacak bir şey söylemem. Beni bu yüzden pek beğenirler. Ardından da bağıra bağıra ekledi. Şunu iyi bilin ki çiçekçiler arasında çok ağırbaşlı kadınlar vardır. Onlar da tıpkı öbür kadınlar gibi yaratılmışlardır. Her yanları deri kaplı değildir elbette. Yalnız kendilerini tutarlar. Yolu yordamınca davranırlar. Bir günah işleyecekleri zaman adamını ince bir beğeniyle seçmesini bilirler. Evet, bu yetenek onlara çiçeklerden gelir. İşte beni koruyan da bu oldu. Gervais atılıp kadının sözünü kesti. Canım efendim, çiçekleri ben de severim. Ne var ki bu işin Nana'nın hoşuna gitmesi gerekir. Hepsi o kadar işte. Çocukların eğilimleri olmayan işleri yapmaya zorlanmamalı. Nana, öyle aptal aptal durma da yanıt ver bakalım. Çiçekçilik hoşuna gidiyor mu? Küçük kız tabağının üzerine eğilmiş, ıslattığı parmağıyla pasta kırıntılarını topluyor, sonra da parmağını emiyordu. Yanıt vermedi, hiç acele etmedi. Dudaklarında gene o edepsiz gülümseme vardı. En sonunda, elbette anne, hoşuma gidiyor dedi. Bunun üzerine iş hemen oracıkta çözümlendi. Capio, ablası Bayan Lerat'ın çocuğu yarından tezi yok, hemen Kahire sokağındaki atölyesine götürmesine razı oldu. Sonra da sofradakiler büyük bir ciddiyetle hayatta insana düşen görevlerden söz ettiler. Boş, Nana ile Pulin'in ilk Kudas ayinlerini yaptıklarına göre artık birer kadın olduklarını söylüyordu. Pasyonda bundan böyle yemek pişirmesini, çorapları onarmasını, bir evi yönetmesini öğrenmeleri gerektiğini ekliyordu. Hatta kocaya vardıkları günün birinde çocukları olacağı bile kendilerine söylendi. İki kız bu sözleri dinliyorlar, gizli gizli gülüyorlar, beyaz giysiler içinde ezile büzüle, yanakları al al, kadın oldukları için yürekleri sevinçle kabararak birbirlerine sürtünüp duruyorlardı. Ama asıl içlerini gıcıklayan, Lantier'in daha şimdiden küçük birer kocalar olup olmadığını sorarak onlara takılması oluyordu. Ve böylece Nana'ya annesinin patronu Bayan Faconier'in oğlu Victor Faconier'i sevdiğini zorla itiraf ettirdiler. Konuklar dağılırken Bayan Lerilox boşların önünde ''Aa çok iyi doğrusu'' dedi. ''Nana bizim vaftiz kızımız ama madem ki onu çiçekçi yapmaya karar verdiler bir daha da bizimle ilişkisi kalmadı demektir. İşte sana bir sokak şıllığı daha. 6 aya varmadan başlarına ne işler açar görürsünüz.'' Kapyolar yatmak üzere evlerine çıkarlarken her şeyin pek yolunda gittiğini, pasyonların hiç de kötü insanlar olmadığını kabul ettiler. Hatta Gervais dükkanın pek güzel düzenlendiğini söylüyordu. Şu anda başkalarının kurulup oturduğu eski evinde bir gece geçirirse pek üzüleceğini sanmıştı. Bir saniye bile öfkelenmediğine şaşıyordu. Nana soyunurken annesine geçen ay evlenen ikinci kattaki küçük hanımın gelin giysisinin de kendisininki gibi muhsinden olup olmadığını soruyordu. Ne var ki bu ailenin en mutlu günü oldu bu. Aradan 2 yıl geçti. Bu süre içinde kapyolar gitgide daha fazla batağa battılar. Buz gibi soğuk evlerinde içi boş yemek dolaplarına bakıp duruyorlardı. O acımasız Aralık ayı kapının altından sokulup evlerine giriyordu. Atölyelerin işsizliğini, don havaların uyuşuk tembelliğini, nemli günlerin kara sefaletini, kısacası bütün kötülükleri, bütün dertleri beraberinde getiriyordu. İlk kış gene de ara sıra ocakta yakılacak bir şeyler bulabildiler. Sobanın çevresine büzüldüler, karınlarını doyurmaktansa sırtlarını ısıtmayı yeğlediler. İkinci yılın kışı sobanın pası bile gitmedi. Dökme bir sınır taşı gibi insanın yüreğine kasvet veren görünüşüyle odayı buz gibi donduruyordu. Kapyoların asıl kolunu kanadını kıran, üstelik bir de oda kirasını ödemekti. O ocak ayının 3 aylık kira taksidi yok mu? Evde ağza atacak tek lokma bile yokken, boş babanın kira makbuzunu burunlarına dayayıp para istemesi. Bu evin içine dondurucu kuzey fırtınası gibi daha soğuk bir hava estiriyordu. Ondan sonraki cumartesi günü Bayan Marescot, sırtında kalın bir palto, koca elleri yün eldivenler içinde çıka geldi. Dışarıda lapa lapa kar yağarken sanki onları kaldırım üzerinde beyaz çarşaflar serili bir yatak hazırlamış gibi o kapı dışarı atmak sözü ağzından hiç düşmüyordu. Kirayı ödemek uğruna ellerinden gelse vücutlarını satacaklardı. Yemek dolabının ve sobanın dibine darı eken asıl bu kiraydı işte. Zaten binanın 4 bir yanından yakınmalar yükseliyordu. Her katta ağlaşanlar vardı. Merdiven ve koridorlar boyunca bir felaket müziği işitiliyordu. Hani her evden bir cenaze çıkmış olsa gene de bu kadar korkunç bir ağlama ve sızlanma işitilmezdi. Bu tamamıyla bir kıyamet gününü andırıyordu. En sonun sonu gelip çatması, yaşama olanağı kalmaması, yoksul halkın ezilip tükenmesiydi. 3. kattaki kadın gidip Belhom sokağının köşesinde tam 3 gün dilenmişti. Bir işçi 5. kattaki duvarcı patronun iş yerinde hırsızlık yapmıştı. Hiç kuşku yok ki kapyoların suçu sırf kendilerinde aramamaları gerekiyordu. Yaşam koşulları ne kadar ağır olursa olsun insan biraz düzenli ve tutumlu yaşarsa pekala her zaman işin içinden çıkabilirdi. İşte söz gelimi kiralarını kirli kağıt parçalarına sarıp sarmalayıp trink diye gününde ödeyen Lorileux'lar bunun güzel bir kanıtıydı. Ama aslına bakarsanız gerçekte onlar da insanı çalışmaktan tiksindirecek kadar yavan, tatsız tutsuz bir yaşam sürdürüyorlardı. Nana çiçekçilikten henüz bir şey kazanmıyordu. Üstelik üstüne başına epeyce para harcaması gerekiyordu. Bayan Faconier'in atölyesinde sonunda Gervais'e kötü gözle bakmaya başlamışlardı. Gitgide alışkanlığını, becerisini yitiriyordu. İşi baştan sağma yapıyordu. O kadar ki patronu sonunda ona da savruk, niteliksiz işçilere verdiği ücreti vermeye başlamıştı. Gündeliğini 2 franga indirmişti. Gervais üstelik de çok gururlu ve çok da alıngandı. Eskiden dükkan sahibi olduğunu herkesin başına kakıyordu. Çalışmadığı günler oluyor, rastgele bir şeye kızıp başını alıp atölyeden çıkıp gidiyordu. Söz gelimi bir gün Bayan Fakonier'in Bayan Pitos'u işe almasına o kadar öfkelenmiş, eski işçisiyle böyle yan yana çalışmak öylesine ağrına gitmişti ki tam 15 gün atölyeye uğramamıştı. Bu kafa tutmalardan sonra haline acıyıp onu yeniden işe aldıkları zamanda büsbütün aksileşiyordu. Elbette ki hafta sonlarında eline geçen para pek kabarık olmuyordu. Kendisinin de acı acı belirttiği gibi bir cumartesi gelecek, asıl kendisi patrona borçlu çıkacaktı. Capio'ya gelince o da belki çalışıyordu ama kazancını olduğu gibi galiba hükümete armağan ediyordu. Çünkü Gervais Etampes'teki işten beri onun parasının yüzünü görmemişti. Haftalıkların verildiği günler Capio eve geldiği zaman Gervais artık onun eline bakmaz olmuştu. Adam elini kolunu sallaya sallaya cepleri bomboş, hatta çoğunlukla mendilsiz bile geliyordu. Aman canım, evet işte mendilini yitirmişti ya da arkadaşlarından kim bilir hangi namussuz aşırmıştı. İlk zamanlar hesap veriyordu, bir sürü palavra atıyordu. Yok yardım parası olarak 10 frank vermişmiş de, yok cebinde nah şu delikten 20 frank düşürmüşmüş de, yok eskiden kalma bir borcu için 50 frank vermiş de. Sonraları artık bu zahmete de girmez olmuştu. Para buhar olup gidiyordu, işte bu kadar. Para artık cebinde değil, midesindeydi. Bu da parayı eve getirmenin hiç de hoş olmayan bir başka biçimiydi. Çamaşırcı kadın Bayan Boş'un öğütleri üzerine kimi zaman kocasının iş yerinden çıkacağı sırada az önce cebine indirdiği parayı elinden hemen alabilmek amacıyla gözetlemeye gidiyordu. Ne var ki bunun da hiç yararı olmuyordu. Arkadaşları Capio'ya haber veriyorlardı. Böylece para da ayakkabıların içinde ya da onlardan daha kirli bir yerde sıvışıyordu. Bayan Boş bu konuda çok kurnazdı. Kocasının giysilerini en gizli köşelerine kadar araştırır, yoklamada hazır bulunmayan parayı genellikle kasketin siperliğinde deriyle kumaş arasına dikilmiş bulurdu. Capio ise bunları doğruca derisinin etinin altına yerleştirirdi. Gervais de makası alıp adamın karnını deşemezdi ya. Evet, her yıl biraz daha batağa saplanıyorlarsa bunun suçu gene de karı kocanın kendisindeydi. Ama bunlar öyle ulu orta söylenecek şeyler değildi. Hele de insan gırtlağına kadar çamura gömüldüyse sefaletini hiçbir zaman itiraf edemez. Capio'lar bütün suçu kötü talihlerine yüklüyorlar, Tanrı'nın kendilerine garezi olduğunu ileri sürüyorlardı. Artık evlerinde kavgadan, gürültü patırtıdan geçinmiyordu. Bütün gün yaka paça birbirlerini yiyorlardı, hep çekişiyorlardı. Bununla birlikte henüz dövüşmüyorlardı. Olsa olsa kavganın en şiddetli anında kendiliğinden birkaç tokat kaçıveriyordu, hepsi bu kadar. Asıl kötüsü de dostluk kafesinin kapağını açmışlar, sevgileri kanaryalar gibi uçup gitmişti. Babaların, annelerin, çocukların aralarında hoş bir sıcaklık vardır. Şimdi bu sıcaklık yok olmuştu. Capio olsun, Gervais ile Nana olsun, her üçü sürekli bir öfke içindeydiler. Bir tek söz yüzünden birbirlerine giriyorlardı. Ortada kırılmış bir şey var gibiydi. Ailenin mutlu insanların yüreklerinin hep birlikte atmasını sağlayan zembereği boşalmıştı sanki. Elbette ki Gervais artık Capio'yu kaldırımdan 12-15 metre yüksekte yağmur oluklarının kenarında çalışırken gördüğü zaman eskisi gibi yüreği ağzına gelmiyordu. Onu kendi eliyle damdan aşağı itmezdi ama kendiliğinden düşecek olsa doğrusu ya yeryüzünden pek de öyle matah bir şey eksilmiş olmazdı. Evde kavga gürültü ayyuka çıktığı günler bu adamı sedyeye uzatıp getirdiklerini görmeyecek miyim acaba diye bağırıyordu. Bunu da canı gönülden bekliyordu. Onu o durumda getirseler büyük mutluluk duyacağı kesindi. Dertten kurtulmuş olacaktı. Bu ayyaş şerif ne işe yarıyordu ki zaten? Onu ağlatmaktan, elindeki avucundakini yemekten, onu kötülüğe sürüklemekten başka bir işe yaradığı mı vardı? E öyleyse bu kadar yararsız, üstelik de çevresine zararlı adamları bir an önce çukura atmak, sonra da üzerine çıkıp kurtuluş dansı oynamak gerekirdi. Bu nedenle anası öl dediği zaman kızı geber diye ona katılıyordu. Nana gazetedeki kaza haberlerini okudukça hayırsız kötü bir evlat gibi fikirler yürütüyordu. Babası öyle talihli bir adamdı ki bir gün otobüs çarpmıştı da sarhoşluğundan bile ayıltamamıştı onu. Ciğeri beş para etmez bu pis herif ne zaman geberecekti? Yoksulluğun iyice çılgına çevirdiği bu yaşantının ortasında Gervais, çevresinde işittiği açlık hırıltılarından da acı çekiyordu. Evin bu köşesi sefiller yuvasıydı. Burada 3-4 aile sanki her gün yiyecek ekmek bulamamak için ağız birliği etmişlerdi. Kapıları açılıyordu ama dışarıya hiçbir yemek kokusu çıkmıyordu. Koridor boyunca bir açlıktan ölme sessizliği egemendi. Duvarlar boş mideler gibi tın tın ötüyordu. Zaman zaman dövüşme sesleri geliyordu. Kadınların ağlamaları, açlıktan midesi guruldayan yavrucakların sızlanmaları işitiliyordu. Açlıklarını avutmak için aileler birbirleriyle kavga ediyorlardı. Evin bu kesiminde yaşayanlar genel bir açlık krampı içindeydiler. Besinsizlik yüzünden içinde sinek yavrularının bile yaşayamayacağı bu havayı ciğerlerine çekmek göğüsleri çukurlaştırıyordu. Ama Gervais'in asıl en çok acıdığı insan küçük merdivenin altındaki koltukta oturan Buru babaydı. Yaşlı adam bir dağ sıçanı gibi orada kıvranıyor, daha az üşümek için toz toparlak oluyordu. Bir saman yığını üstünde kıpırdamadan günlerce yatıyor, açlık bile onu kovuğundan dışarı uğratamıyordu. Kentte hiç kimseye çağrılı olmadığına göre sokağa çıkıp da iştahını bilemesinde bir yarar yoktu. Adamcağız 3-4 gün ortaya çıkmayınca komşular kapıyı itip ona hala öbür dünyayı boylayıp boylamadığına bakıyorlardı. Hayır, bütün bu olumsuz koşullara karşın gene de yaşıyordu. Ölüm onu unutmuştu. Gervais eline ekmek geçer geçmez hemen gidip bir parça da ona veriyordu. Kocasının yüzünden erkeklerden ölesiye nefret ediyordu ama hayvanlara hala içtenlikle acıyordu. İşte bu Buru baba da artık hiçbir işe yaramadığı için yüzüstü bırakıp ölmesini bekledikleri bu zavallı ihtiyarcık da onun gözünde bir köpekten, işe yaramaz bir hayvandan başka bir şey değildi. Gervais onun orada koridorun öbür başında Tanrı tarafından da insanlar tarafından da terk edilmiş durumda bir çocuk kadar ufalmakta olduğunu, suyu çekilip büzülen portakallar gibi küçülüp kuruduğunu düşündükçe yüreğinin yağı eriyor, içine taş gibi bir sıkıntı çöküyordu. Ayrıca Gervais cenaze taşıyıcısı Bozok babayla komşu oturduğu için de çok üzülmekteydi. Adamın odasıyla kendi odasının ortasında çok ince bir bölme vardı. Bozok baba parmağını ağzına götürse öbür yanda Gervais hemen işitiyordu. Adam akşamları eve dönünce Gervais elinde olmaksızın hiç istemediği halde onun ufak tefek ev işleri görmesini izliyordu. Kara meşin şapka konsolun üstüne atılan bir kürek kara toprak gibi boğuk bir ses çıkarıyordu. Çiviye asılan kara pelerin bir gece kuşunun kanat gürültüsüyle duvara sürtünüyordu. Odanın ortasına atılan bütün bu kapkara pılı pırtı orayı bir yaz dağınıklığıyla dolduruyordu. Bütün bu belirsiz sesleri Gervais teker teker açık seçik işitiyordu. Onun ayak seslerini dinliyor, en küçük devinimlerden hemen kaygılanıyor, bir eşyaya çarpsa ya da tabak çanak tıkırdatsa irkiliyordu. Bu hınzır sarhoş durmadan kafasını kurcalıyordu. Öğrenmek bilme isteğine karşın gizli bir korku da duyuyordu. Oysa Beriki hep neşe içinde, kafası her zaman dumanlı, pazar günleri burnunun ucunu göremeyecek kadar aşırı sarhoş, yatağını bulup da yatıncaya kadar duvarlara çarpa çarpa, öksürüp tıksırarak, sağa sola tükürerek, edepsiz meyhane türküleri söyleyerek, küfürler savurarak odasının içinde dört dönüyordu. Gervais bütün bu gürültüleri işittikçe yüzü sapsarı kesilerek bu adamın orada neler yaptığını merak ediyor, aklına hep korkunç şeyler geliyordu. Bozok babanın eve bir ölü getirmiş olabileceğini, şimdi de onun yatağının altına tıkıştırmaya uğraştığı kuruntusunu bir türlü kafasından söküp atamıyordu. Aman Tanrım, olmayacak şey değildi ki, gazeteler buna benzer bin bir türlü olay anlatmışlardı. Cenaze işleri bürosunda çalışan bir görevli, zahmetten kurtulmak ve mezarlığa sadece bir kez gitmek amacıyla evinde küçük çocuk tabutları biriktiriyormuş. Bozok baba eve geldiği zaman bölmenin öbür yanından kesinlikle bir ölüm kokusu yayılıyordu.